Hanımefendiler, beyefendiler, sanatseverler, sanat sevmeye yeltenenler, sanat sevmeyip sadece bizi dinlemeyi sevenler, hepiniz Mağaradan Dadayan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Sesini duyduğunuz kişi Serra Rodoplu, ben Uğur Baran. Yaklaşık bir saat boyunca beraber sanat üstüne, belki de sanat tarihi üstüne, belki de modern sanat üstüne.
Belki tiyatro sanatı üstüne, tiyatro, sahne sanatları üstüne.
Totalde sanat üstüne muhteşem bir program daha sizlerle beraber olacak. Evet Serra,
Bir haftadır.
bu hafta kafana ne takıldı? İlk soru olarak onu sorayım.
Artık pek bir şey takılmıyor kafam. Bütün gün yat kalk sanat. Ben geçen hafta ne denir? Soho'daki etkinliğe gittim cuma günü biliyorsun. Sen azıcık kıskandın hatta.
Evet, biz de sok dedim ama sokamadın.
Sokamadım.
Senin de forsun buraya kadarmış ya.
Ben forsu bir insan değilim. Problem bu zaten. Neyse etkinliğe gittim. Etkinlikte ama çok değişik bir şey öğrendim. İnanılmaz sanatçılar var, galericiler vardı. Zaten galericilerin haftasıymış. Yani
Ama
galeri
sanatçılar
haftasıymış.
sanatçılar, galericiler.
Aynen. Her yerde sanatçılar vardı. Çünkü sanatçıların
Bir
sayıları
köşede de
daha fazla.
galericiler ve bakıyorlar hep daha
Evet,
fazla.
biliyorsun galerici sayısı az olacak ki sanatçı çok olacak. Bir piyasa olacak. Hani bir
Evet.
akış olması
Araba galerisi
gerekiyor.
olsaydı bak bir sürü galerici vardı.
İşte.
Yani sanat galerisi olunca iş değişiyor.
İşte işliyor. Evet. Çünkü galericiler sanatçıyı yaparlar. Sanatçılar
Yaparlar mı yapar düzgün konuş ne
ha
demek?
yani galericiler sanatçıyı yaratırlar.
Hadi.
Nedeni sanatçılar da eser yaratırlar ya da bir yer, yani kabına göre şekillenirler.
Peki.
O yüzden bir böylece piyasa oluşur. Galerici dediğimizde yeri gelir küratör olur, yeri gelir galerici olur, yeri gelir eleştirmen olur. Öyle öyle değişir.
Ha, galericinin yerine.
Evet.
Peki, o zaman şöyle basit tanımlarla başlayalım. Galerici kimdir?
Galerici, galerist dediğimiz
Neden galeri? Hop diye.
galerist. Ya galerisi o, ya aslında bu başka bir
Galerisi
konu.
olan
Hay hay,
kişi
galerisi olan kişi de
galerici.
hay hay. Bu başka bir konu. Bunun için bildiğin yani galeristler diye bir kitap falan da vardı bu
Hayır,
arada.
tamam
Onu da
ben...
okuyabilirsiniz hani daha fazla bilgi öğrenmek için Türkiye hani
Bu
konjonktürünü.
Hababam sınıfında böyle bir sahne var hatırlıyor musun?
Hayır.
Bunlar bilgi yarışmasına katılıyor. Altta telsiz var. Oradan Larus'a bakıyorlar. İşte atıyorum şimdi
Ha, daha fazla
iPhone.
bilgi.
Daha fazla bilgi için
Bakınız.
Büyük Larus'un 5. cildine bakabilirsin.
Ama yani bu aslında yani başka bir programda bunu konuşabiliriz bence. Galerici olarak değil de sanatı satan insan,
Valla
sanatı
sana
alan.
uygunsa bence de konuşabiliriz yani.
Evet, bu bugün için değil ama çünkü o kadar hazırlıklı değilim.
Ben tamamen şeyden bahsediyorum yani. Programın başında diyoruz ya sanat sevmeye yeltenenler, sanat sevmeyip biz dinlemeyi sevenler. Onlar da bir iki bir şey öğrensin.
Öğrensinler diye.
Cahiller. Basitçe
Her
yani.
yerde galericiler vardı, şeyler vardı, ne denir,
Sanatçılar.
sanatçılar vardı. Ve ben sonradan
Allah bilir
öğrendim
eser
ki
de vardır.
eser yoktu ortalıkta bizim gördüğümüz. Ben en azından görmedim çünkü her yer çok karanlıktı. Aslında ben paylaşım yapacaktım. Hani stories'de. İnanılmaz insan vardı, inanılmaz kalabalıktı. O yüzden hiçbir şey yapamadım. Neyse. Yani daha doğrusu video çektim, kapkaranlıktı videolar.
Peki.
Ancak şunu öğrendim. Ben hep diyordum ki ya bu sanatçılar hepsi Soho House'ta ne değişik ya diyordum yani hani böyle
Ne kadar enteresan ya.
hani hepsi high class olabilmişler demek ki üst sınıfa çıkmış demek ki sanatçı dediğin üst sınıf insan ve
Hep
gerçekten
böyle mi düşünüyordun?
Soho'ya gidebilecek kadar üst sınıf demek ki hepsi falan diyordum ben
Ulan
yani.
o üst sınıf değil. Onun belli bir meblağı var.
İşte
Onu
yani
takdim
o
ediyorsun.
meblağı verebilecek kadar yani ortanın üstü olması gerekiyor bu durumda diye düşünüyordum.
Ki...
Sonra öğrendim ki meğersem Soho House bütün sanatçıların yani bütün derken sanatçılardan eser alırsa eğer
Alabilirse eğer,
yok alabilirse değil
alacakmışsa eğer,
alırsa
alır ise.
ya da sanatçı eserini verirse bir senelik ücretsiz üyelik yapıyormuş. Dedim ne çakal.
Alkışlar Soho
Gerçekten gerçekten şu anda alkışlar Soho
House'a.
House'a.
Yemin ediyorum şark
Dedim ki
kurnazlığı.
aynen.
Şark
Aynen
kurnazlığı.
şark kurnazlığı. Ucuza ucuza alıyor. Ucuza ucuza alıyor. Orta yüksek sınıf sanatçıları.
Ayıp
Orada
ayıp.
hepsi de o biz Soho House'a gidiyoruz. Öğlenleri Soho House'a yemek yiyor falan gibi tepkiler veriyorlar
Yalnız
ortalıkta.
eğer gerçekten bu sanatçılardan biri seni duyuyorsa şu an büyük küfrediyordur sana.
Yok küfretmiyor.
Ha
Küfre
falan
ha ha
yapıyor.
öyle değil canım. Ben genel olarak yani havalı şimdi havalı yani. Nasıl hepimize Soho House'da event varmış havalı limited insan geliyor
Havalı
falan
canım
diyoruz.
gittiğinde götün düşer o ayrı mesele de.
Yani o yüzden söylüyoruz canım yani. Sonuçta İzmir tenis kulübüne gitmiyorsun yani. Soho House'a gidiyorsun.
O kültür parkı da gömdü. Tenis kulübü de gömdü.
Gömdüm tabii.
Bravo.
Biz çocukken çok meşhurdu tenis kulübü.
Ya hala meşhur da sen ama çocuk yani, değilsin artık
kötü
de ondan.
Kötü yani eskisi gibi değil. Neyse bunu önemli değil.
Bunun ayrı bir program. Bu başka... Sürekli bir konuya girip bunu bir başka programda.
Hayır canım tenis kulübünden bahsetmek istemiyorum yani.
Çocukluğumuz ya tenis kulübü. Hepimiz evet. Çünkü İngiliz hocalarla tenis öğrenerek.
Ya İngiliz hocadan öğrenmedim ama tenis öğrendim orada.
Ben de öğrendim. Ya, ne yalan söyleyeyim yani, ben de öğrendim. Gittik çünkü... doğum günü falan bile kutladık.
Aynen ya. Aynen. Ben doğum günü yapmıştım. Pocahontas pastam vardı.
Pocahontas mı? Evet. Kime yaptırdıydınız?
Reyhan Pastanesi'ne.
Reyhan. Sen bonjuru hatırlar mısın? Yeşil yeter mi bonjur?
Bonjuru hatırlıyorum.
O bonjur değil ama içerideki. Victoria'nın karşısı.
Onu da hatırlıyorum.
Bravo.
Şu anda ürün yerleştirme gibi program yapmaya başladık.
Peki Victoria'da ne yenirdi? Victoria pastanesi kalmadı. Bu ürün yerleştirme girmez. Victoria'da ne yenirdi?
Ne yenirdi?
Gondol.
Abi, benim annem öyle şeyleri hiç yedirtmedi bize.
Sen şekerli büyümedin mi?
Hayır. Pek büyümeye çalıştım.
Aramızdaki kilo farkı ondan olmuş olabilir.
Pek yani yedirtmeden büyümeye çalıştım. Yani yedim ama gizli kaçak yedim yani.
Kaçak göçek. Peki. Soho House konusuna geri dönelim. Shark kurnazlığı yapmışlar.
İnanılmaz ya. Düşündüğünde adamlar yani...
Sen kalk.
Sanatçıdan al eserini. De ki ben seni de ücretsiz üye yapıyorum de. Beleşe. Kandır adamı. Oh, ondan sonra...
Aklına gir. Eşeğin aklına karpuz kabuğu sok.
Ondan sonra adam da gelsin. Oh, ben ücretsiz de olsa Soho House'u yiyeyim. Artık bunun bir parçasıyım desin. Gitsin eserini versin. Oh, o da ucuza koleksiyon yapsın. Çünkü şöyle bir şey var. Benim esas dikkatimi çeken. Soho sadece Türkiye'de olan bir oluşum değil. Soho House dediğin global bir şey. Bir sürü ülkede
internasyonel.
Var. Düşündüğün adam yani uluslararası Allah bir koleksiyon bir oluşuyor. Öyle değil. Öyle değil. Adam bildiğin yani uluslararası bir koleksiyon oluşturuyor bu şekilde.
Peki bunu bütün Soho House'lar yapıyor muymuş?
Evet hepsi yapıyormuş.
Ha ya bu şey buraya özel
ya bir
şey.
Ya düşündüğünde Amerika'da da koleksiyon yani şimdi bir Türk koleksiyoneri düşün mesela yani uluslararası bir yani birçok ülkeden eser toplayabilmesi hem çok maliyetli hem çok zor. Peki bir ama şey... bu kolay yani en kolay yolu.
Peki bir şey soracağım mesela çok büyük sanatçının parası vardır zaten Soho'ya niye şey mesela uyduruyorum şimdi tamamen de.
Tamam Bedir Baykam'ın vardır diye düşünüyorsun. Ya, hayır. Yine de.
Bedir Baykam değil. Bu kadar lokalden gitme şey. Aniş Kapur mesela uyduruyorum şimdi tamamen.
Hı hı.
Aniş Kapur'un zaten
herhalde. Ama Aniş Kapur da işte şöyle bir şey oluyor. O da bir koleksiyona girmiş oluyor.
Ya iyi de bunun için.
Koleksiyona girmek de değerini yükseltir senin. Ki bilinen bir koleksiyona girmek çok daha değer yükseltici bir şeydir.
Ki Soho House gibi popüler bir aynen, mekanın aynen. Koleksiyonunda olmak daha farklı aynen. Bir şey. Peki.
Yani bu müzeye girmek gibi bir şey ki daha sonra zaten koleksiyonları yani koleksiyonlar çok fazla toplanınca, büyüyünce, taşınca ne yapılıyor? Bunlar müzeye çevriliyor. Senin eserin müzelik oluyor ve piyasan artık inanılmaz bir yerleşim gösteriyor. Yani inanılmaz bir piyasa, yani markalaşıyorsun yani marka değerin oluyor.
Peki burada şöyle bir şey, madem koleksiyondan açıldı konu.
Benim midye kabuğu koleksiyonu.
Benim hayır başka bir şey söyleyeceğim. Ben bilinmeyen bir sanatçıyım. Ama sanatçıyım yani şey değilim. Kendi çapımda üretmiyorum aslında ama bilinmiyorum henüz.
Evet.
Bir koleksiyona girdim. A koleksiyonu. Varsayalım. O anda ben bilinir halim gelmiş oluyorum.
Aslında ben her zaman bunu diyorum. Buna ilişkisel estetik de diyorlar daha akademik dilde.
Programın ilk bak gene kalbimden vurdun. Gene terim şey kullandın.
Ama şöyle bir şey var. Aslında sen eğer çok fazla network kullanırsan yavaş yavaş o şekilde piyasanın oluşmaya başlıyor. Neden? Koleksiyona girmek değil olay. Senin iyi pazarlanmış olman.
Arkadaş o zaman bütün sanat camiası için şey evet. Dal fark etmeden iş çevre.
Evet.
Dükkanı kapatıp gidelim.
Bak derin bir sessizliğe gömülüyor. Yani mesela bu aslında dönem dönem değişiyor. Türkiye'de uzun bir süre akademisyen sanatçılar yetişmiş.
Evet.
Bu şeyliler mesela ne denir? İşte akademi mezunları.
Harbiyeliler yok. Harbiyeliler.
İşte akademi mezunuyuz diyenler mesela. Ne bileyim bu 1900 yani 40'larda doğmuş olanlardan bahsediyorum. Daha çok bizim anne baba yaşında artık olanlar. Neyse onlar mesela hani hepsi üniversitede çalışıyorlar. Üniversitede çalışırken onun da bağlantısıyla yurt dışı sergilerine, yurt içindeki ama... etkinliklere falan getirip aynı zamanda yurt dışındaki olup biteni Türkiye'ye taşımaya başlıyorlar.
Evet ama şöyle bir fark var. O zaman şimdi burada bir eleştiri yapmak gerekiyor. İlber hocamızın, Sayın İlber Ortaylı hocamızın. Ya onun söylediği bir şey değil. Celal Şengör'ün şey diyor. 81 ile üniversite açmak şeydir diyor. Yalandır, üç kağıttır diyor. Şimdi o zaman yani. Sen bahsettiğin dönemler içinde
evet, az
Türkiye'deki
üniversite,
üniversite sayılı yani İstanbul Üniversitesi,
az Ankara üniversite var, az üniversite mezunu da var aynı zamanda.
Ya çok basit bir şey söyleyeyim ben kendi şeyimden, dalımdan. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi.
Evet.
Yani hani tartıya İyi. Koysan bilmem kaç kilo.
Evet.
Ama tabii şimdi öyle olduğu zaman o akademisyen dediğin adam aslında...
Çok yönlü olmaya başlıyor ister istemez.
Ekstra bir yerde olmuş oluyor. Şimdiki gibi ben işte şeyi aldım, lisans üstü sınavını aldım, bilmem ne yaptım. Aynen, hocam aynen. Da orada tanıyordu da ben öyle girdim falan değil. Şimdi üniversitenin yarısına bakıyorsun, alınan da alınsın bu laftan. Kimse kusura bakmasın, 70 milyon bizi dinliyor.
Memuriyet, 70 milyon bizi dinliyor. Şimdi 70, neyse, 70, havaya girdik.
70 milyon bizi dinliyor, kim alınırsa alınsın. Şöyle bir gerçek var. Türkiye'deki üniversitelerde özellikle de kısıtlı kadrosu olan bölümler için söylüyorum. Evet. Hocan seni tanıyorsa alıyor. Önündeki adamın yani şey önündeki derken yanındaki adamın kalifikasyonları bak bir de böyle şey kullanayım. Hani özelliklerin
havalı olsun özellikleri.
Hiçbir geçerli kalmıyor. Ama bu bahsettiğin dönem için böyle bir şey söz konusu değil. Buradan 80 milyona tekrar
ya belki onlar
bak,
için de bir torpil vardı ama şöyle bir gerçek de var. Şu anda akademisyen olmak yani ben de sonuçta doktora yapıyorum. Akademisyen olmayı bir ara çok istedim. Bir ara akademisyen de oldum yani. Ama şöyle bir noktaya geliyorsun. Akademisyenlik gerçek bir memuriyete dönmüş halde. Yani çok çok yönlü olmanı gerektirecek bir iş değil. Uzun bir süre neredeyse 10 senesini sadece tek amacını tez yazmakla ve okuldaki ayak işlerini yapmakla geçiriyorsun ki gerçekten birçoğu özellikle devlettekiler çok daha rahat yaşıyorlar yani. Hı-hı. Çok da fazla öğretim yani öğretme veya da vizyon kazandırma gibi bir dertleri de yok artık yani.
Ya bak temeldeki sorun şu. Ben iki üniversite okudum. Hı-hı. Yani birini bitirmedim. Birini bitirdim. Ama bitirmediğim üniversitede de bilmem kaç sene okudum.
Bitirmediğin üniversitenin adını söyle de ne kadar havalı olduğunu şey yapalım.
950 Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okudum ben.
Evet.
İlk üniversitem oydu. Şimdi 950 İşletme Fakültesi'nde okurken ya da Beykent'te okurken ya da arkadaşlarımdan duyduğum işte veya benden hı-hı. küçüklerden duyduğum gördüm. Şöyle bir şey var. Sen bir kitap yazmışsın.
Hı-hı.
Yazmışsın. Bak bir anda şey değişti. Yazmışsın. Şey önemli
muacir.
Değil.
Muacir aksamlıca. Uğur Baran. Yazmışsın.
Hangi meslekle ilgili olduğu önemli değil. O dersle ilgili bir kitap yazmışsın. Hı-hı. Fakat bunu geçirmek yerine girip bugün 50. ile 70. sayfalar arasında okuyacağız. Sınavda hop gitti.
Bizde de ne yapılıyordu?
Yani bu nasıl
öğrenciler
olacak?
PowerPoint sunumu hazırlasınlar olsun bitsin. Tamam o zaman biz ne öğreneceğiz eninde sonunda ya? Yani? Lisans öğrencisiniz özellikle. Şimdi, hadi yüksek lisansta 10 kişisin zaten. Az buçuk bir şey şimdi, öğrenmek zorundasın.
Üniversite sana neyi açık şey yapmak zorunda? Öğretmek zorunda. Neyi nerede araştırman, bilmen, evet. bulman gerektiğini bilgi vermek zorunda değil ki. Zaten sen mesleğe atıldığın zaman her gün mesleğinle ilgili yeni bir bilgi öğreneceksin.
Evet.
Aslında temelde bu işin olması gerekeni bu. Şimdi buradan bak sanata şöyle bağlayacağım. Oraya da bağlarım yani hiç acımam. Şöyle mesleğinle ilgili sürekli şeyler geliştiği için atıyorum akımlar vesaire işte... Uyduruyorum şimdi. Eric Morris diye bir tane adam çıkmış tiyatrodan bildiğim için söylüyorum. Eric Morris diye bir adam çıkmış. Ben demiş şöyle bir oyunculuk tekniği buldum. Şöyle şöyle evet, egzersizler evet. buldum. Dans sen için... üniversiteden mezun olduğun gününe 3 sene sonraki dünya şeyi
farklı oluyor.
Aynı değil. Dünyanın durumu aynı değil. Sanatta tabii ki sanat eğitiminde işin farklı bir konservatuvar, konservatif eğitim, muhafazakar yani şey belli bir şeyi öğretiyor sana. Disiplini öğretiyor. Hı hı. Ama diğer meslekler için özellikle bu son derece rezillik. Kendin için de öyle. Dünya tiyatrosunu aynı şeyleri okutup devam ediyorsun. Bir sürü teknik var.
Evet.
Hadi sen diyorsun ki çıktığında öğren. İyi tamam.
Yani ama aynı şey resim için de geçerli, seramik için de, heykel
evet,
için
evet.
de geçerli.
Ayırmadan
yani
söylüyorum bunu.
Bunu şeye gerek yok. Tamam insanlar ben mesela tabii ki de bir tasarım ya da bir görsel sanat eğitiminde sanat tarihi okutulmasından yanayım yani. Çünkü o bir şey katıyor, kültür katıyor yani insana. Hı-hı. Kendin kıyaslayıp da bir şeyler katabilirsin eğer. Ama şöyle bir şey var. Hap yapıp yutturuyorlar insanlara.
Zaten sıkıntı o.
Sıkıntı o. Ben de mesela Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okudum ilk başta.
Çok özür dilerim. Hapta şöyle bir şey. Hapı yutuyorsun. midende çözünüyor, sonra sıçıp atıyorsun. Aynı şey.
İşte sınava girinceye kadar. Yani ben de mesela Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okudum ilk başta. Yani bildiğin öğrenciye işte şey döneminde bunlar ne bileyim işte antik dönemde bu Korint, İyon şey başlıkların isimleri 3 tane. Ondan sonra Roma döneminde işte 3 tane mekan. Öbür türlü falan filan. Tartışma yapmadan bitmiş oluyor yani. Sen neden sonuç ilişkisi işlemiyorsun? Diyorsun ki ben zaten benim mesleğim sanat tarihçi olmak değil. Ben hani tasarımcıyım. Ben ne bileyim ressamım falan diyorsun. O yüzden abuk sabuk o dersi gidip bitiriyorsun.
Bak 9.50'deyken Utku Utkulu diye bir hocamız vardı. Tamam mı? Hı-hı. Bu adam çok genç yaşta profesör oldu. Yurt dışında eğitim almış bilmem ne falan. Bizim dersimize girdiğinde de çok gençti yani. 40'ına varmış mıydı belki? Varmamıştı bile. Ya da atıyorum 41-42 olsun. Taş çatlasın. Benim bugün hala bildiğim her şeyi adam öğretti bana iktisatla ilgili.
Çünkü dinamik diye.
Evet. Çünkü bana nasıl zaten düşünmem gerektiğini anlatıyordu.
Şu anda da mesela şu tartışılıyor.
Dersinden geçemedim ayrı.
Şu anda da mesela şu tartışılıyor. Zamanında iyi yani şu anda hani dedim ya sana 1940'larda ya da 50'lerde doğmuş olanlar akademisyen sanatçılar oluyorlar. Şimdi o akademisyen sanatçıların aslında ekolü artık bitti. Hı-hı. Yeni bir dönem başladı. Ama şöyle bir problem de var. Sanatçılar artık tek bir yere bağlı olmadıkları için usta çırak ilişkileri de bitmiş durumda. Hı-hı. Ve üretimlere ne denir? Yani belirli bir sistematiğin dışında gelişiyor artık hani üretim biçimleri diye. Bir de onlar da tartışılıyor yani. Hı-hı. Çünkü kimsenin üslubu kimseye benzemiyor. Artık doğru söylemek gerekirse 90'lardan itibaren zaten bence üslup diye bir şey kalmadı sanatta. Yani malzeme diye bir şey de kalmadı.
Oo büyük giydin.
Büyük giyinmedim. Normal yeni medya diye bir şey ortaya çıktı 2000'lerle beraber zaten. Hani bu şey.
Dijital sanatta yapalım bir ara.
Yapalım. Yeni medya zaten ona bağlı bir şey.
Hı.
Ve ondan sonra da aslında tamamen çözünmeler yaşanıyor. Şu anda o yüzden mesela birisi ben Balkan Naci İslimyeli'yi çok beğenirim ama Balkan Naci İslimyeli'den birisine bahsettiğimde.
Yavaş yavaş kim?
Balkan Naci İslimyeli.
Balkan
Naci İslimyeli. Mesela bahsettiğin zaman başkası burun kıvırabiliyor yani. Hani ay biz onları çok şey yapmıyoruz falan diye. Ama.
Sana ne?
Ama bu tamamen hem estetik hem de tabii ki de dönemin artık bazı dönemden kavramsal şeyler tercih ediliyor. O adamın çıkış noktası ki bence yeterince kavramsal çalışmalarının çoğu ama aynı şeye hitap etmiyor biliyor.
Yani peki bir şey soracağım.
Ama şöyle bir şey de var mesela Balkan Naci İslimyeli birçok koleksiyonda yer alır. Tıpkı Mehmet Güleryüz gibi. Ve o yüzden de aslında birçok yerde farklı üslubunu görebiliyorsun adamın. Farklı dönemleriyle de karşılaşabiliyorsun birçok insanın evinde.
İki tane şey söyleyeceğim. Birincisi, ikinci söyleyeceğim. Mesela Mehmet Güleryüz bu kadar büyük bir ressam. Değil mi? Çok önemli eserleri var şunların. Abi bizim jenerasyon şeyden biliyor. Kimse bilmezden biliyor adamı. Şarkıdan.
Neden? O Mehmet Gürel değil mi ya?
Aa.
Kah. Tatlı çocuk.
Yemedi.
Mehmet Güleryüz 2 sene önce mi yoksa geçen sene mi şu an tam hatırlamıyorum. İstanbul Modern'de büyük bir retrospektifi açıldı.
Hı-hı.
Ve aslında satış amacı taşıyan bir retrospektifti o. Sadece bir sergi değildi yani hani sadece bir müze sergisi değildi. Tabii bunun iki getirisi oldu. Bir geçici sergilerden dolayı İstanbul Modern aslında kendisine bir şey katmış oldu. Hani yeni bir ne denir? Hareket katmış oldu. Hı-hı. İnsanları yani izleyici sayısını çekebilmek amacıyla.
Hı-hı.
Diğeri de Mehmet Güleryüz zaten oranın koleksiyonunda olan bir sanatçı. Zaten Mehmet Güleryüz hani öncü sanatçılardan bir tanesi. Hı-hı. Türkiye'deki. O yüzden hani koleksiyona girebilecek daha çok eseri hani eser oluşması sağladı ki birçok koleksiyon da vardır Mehmet Güleryüz'de. Zaten kendisi bayağı yaş olarak büyüktür.
Bir şey daha söyleyeceğim. Bu usta çırak meselesiyle ilgili. Şey katılır mısın? Artık günümüz dünyasında ego o kadar para eden kaba tabirli bir şey oldu ki.
Hı hı.
Kimse yanına kendinden iyi çırak almıyor.
Yok ya ben ona o kadar inanmıyorum.
Yani ben en azından görmedim.
Belki senin alanın için öyle olabilir onu bilmiyorum ama.
Yok birçok şeyde. Bak şimdi çok böyle şey bir örnek vereceğim. Popüler bir örnek vereceğim. Fatih Terim.
Hı hı.
Yani şey olsun diye veriyorum bu örneği de.
Anladım.
Fatih Terim. Zamanında Sepp Piontek'in yanında milli takım teknik direktörüyken yardımcı antrenör oluyor. Ondan öğrendikleriyle milli takımın başına geçiyor. Sonra Fatih Terim oluyor.
Hı hı.
Tamam mı? Fakat Fatih Terim'i yetiştirip bir tane adam yok.
Ya o onun kendi bencilliği muhtemelen yani. Hayır. Bilmiyorum. Ve aslında ben bu konuyla pek alakalı bir insan değilim.
Sadece şeyden söyleyeceğim. Bunu al. Bir sürü yerde var. Yani akademisyenin de böyle, sanatçısının bir kısmında böyle. Yani sen itiraz edeceğin için söylüyorum. Bir kısmında böyle, işte sporunda böyle, politikasında böyle.
Ya ben pek öyle düşünmüyorum yani. Hani ya öyle bir kıskançlık olduğuna inanmıyorum. Rekabet olduğunu da çok çok düşünmüyorum. Yani usta çırak ilişkisi bence de bozulmuş rekabet durumda. Rekabet
değildir zaten.
Ama
rekabet olur mu?
Usta çırak ilişkisinin bozulmasının sebebinin bu olduğunu düşünmüyorum. Yani ben artık çok fazla insan var. Herkes ustasının gösterdiği yolda ilerlemek istemiyor. Mesela Adnan Çoker ekolü diye bir şey var yani Türkiye'de.
Saygı yok, saygı. Bak ana mesele
gençler
saygı.
Gençler kaybetmişler.
Bir şey söyleyeceğim. Saygı. Şaka bir tarafa, gerçekten saygı yok. Yani senin senden önceki adama bir saygı yok. Şimdi ben sana bunu daha önce söyledim şeyde. Bize antik Yunan eserler okuyor. Hocam modern ya falan. Abi sen hani tiyatronun çıkışını bilmiyorsun ki neyin moderni.
Ya o tamamen bence şey yani o üniversiteye girme sistemiyle ilgili bir
hayır,
şey bence.
Hayır tamam da totalde de baktığında artık şey saygısı yok. Benden önceki adam ne yapmış diye bakmıyor ki. İyi olanlar hariç, bak onu söyleyeyim. Yani iyi olanlar kendinden öncekiler, ha bunu yapmış, bu böyle olur, şöyle olur falan
zaten
diye
araştırıyor. Zaten onların sivrilmesi başka türlü oluyor.
Hı.
Yani şimdi yine aynı konuya döneceğiz. 81 ilde 81 tane üniversite eğer varsa, ki 81'den daha fazla üniversite var. Doğal olarak herkesin aynı ilgiye sahip olacağını düşünemezsin.
İzmir'de kaç üniversite var ben bilmiyorum mesela. Şimdi bu operasyonlarla kapattılar ama kaç tane
bilmiyorum.
Var
bilmiyorum. Yani çok üniversite var. Çok üniversite derdim. Yani en azından şöyle. Eğer ne bileyim şehir dışında bir üniversite kazanıyorsam eğer ben.
Hı.
Yani ailem bana diyebilir. Yani şehir dışında okuyacağını sen bizim yanımızda ol. Hani burada da bir yeri kazanabilirsin zaten diyebilirler yani.
Ya korkma biz varız diye üniversite reklamı mı olur ya?
Ne öyle mi?
Nişantaşı Üniversitesi. Korkma biz varız.
Açıkta kalırsan bir şey
yani bu yani.
Aslanlarım benim.
Anlatabiliyor muyum? Böyle yani çok özür dileyerek söyleyeceğim. Ama yani koca eğitim sistemiyle taşak geçiyorlar. Yani kimse kusura bakmasın.
Küfretti.
80 milyon. Ama bunu söylemek zor. Yani arkadaş üniversitesin sen de. Yani bir saygınlığın olmasın mı? İki makale yayınlama mı yani?
Ya zaten yayınlıyorlar. Yayınlamak zorundalar.
Hay.
Puan sisteminden dolayı.
Ya iyi de kaç tanesi yayınlanıyor şeyde?
Kaç tanesi ne kadar ciddiye alınıp da yayınlanıyor onu belki de
onu
konuşmak gerekiyor yani.
Onu demeye çalışıyorum.
Çünkü içerik ve biçim birbirinden farklı şeylerdir ama.
Öğretecek adam yoksa uygulayacak adam da olmuyor. Bu kadar basit.
Ama şey yani. Ya işte aslında şu anda düşündüğünde artık üniversite diplomasının çok da gerekli bir şey olmadığını düşünmeye başlıyorum mesela ben. Yok yani böyle bir şey.
Ya üniversite diploması meselesi değil zaten.
Hay düşündüğünde bir jenerasyon önce çok önemli bir konuyken üniversite diploması artık İş edinebilmek için üniversite diplomasına çok da ihtiyacım var.
Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Benim amcam lise mezunu.
Hı.
İş Bankası'nın müdür emeklisi.
Hı.
Onun girdiği dönemde lise şu anda böyle double degree master falan.
Senin amcam kaç yaşında ya? 100 yaşında falan mı?
Hayır o kadar değil de. Yani anlatabiliyor muyum? Master olmasın da yüksek lisans olsun, anladın mı?
Hı.
Yani öyleymiş. Bir anda şimdi yüksek lisans yaptın mı? Yaptım. Master yok. Canım falan oluyor yani.
Ya şeyler farklı tabii ama biz nereden geldik bu konuya ya? Ben koleksiyonerleri konuşmak istiyordum oysa ki. Sanat piyasasında ne kadar önemli rol oynadıklarını falan bahsetmek istiyordum.
Tamam dön geri.
Yani Soho House'un ne kadar zekice, çakalca bir hareket yapıp da ortalığı kasıp kavurduğuna bahsetmek istiyordum.
Baştan başım. Hanımefendiler mi?
Hayır. Şeyde ama bundan sonra sanat tarihine döneriz. Olmaz. Yani sonuç olarak evet çok fazla gerekli ve gereksiz insan var. Şöyle bir gerekli ve gereksiz insan var derken sanatçı title'ını almak, üniversite mezunu olduğun için sanatçı title'ını almıyorsun. Sanat eğitimi almış oluyorsun sadece. Hı hı. Sorun şu, eğer sen sanatçı olabilmek istiyorsan ya da sanatçı olmak demeyeyim de piyasada bilinen ve bu işten para kazanan birisi olmak istiyorsan, yani profesyonel bir sanatçı olmak istiyorsan tabii ki de koleksiyonlara girmek zorundasın. Küratörlerle bir küratörün desteğini almak zorundasın ki bu da tartışmalı bir konudur. Çünkü genelde sanatçıların bir noktadan sonra dediği şey küratör çok fazla onların biçimini etkilemeye başladığını belirtiyor.
Ne gibi?
Yani küratör diyor ki bu yani resmen sana bunu böyle yapma, bunu böyle yap, bunu böyle sunacağız gibi şeyler söylediği için aslında. Bunu
böyle sunacağız.
Ya da böyle, böyle yapacağız gibi yaptığı için bir noktadan sonra aslında sanatçının eserinde iktidar kurmaya başlıyor. Ben Kroton'un varlığına aslında inanan bir insanım ama tabii ki de bu ya yani varlığının olumlu olduğuna bir noktaya kadar inanan bir insanım ama tabii ki de bu karşıma geçebilecek yani tartışmalarla değişebilecek bir durum aynı zamanda. Kimse için negatif bir şey diyemem. Hı hı. Zaten Kroton çok fazla yoktur Türkiye'de.
Hı.
Dünyada da pek yok. Kimse de çıkıp da bak aynen sanatçıyla aynı şey aslında Kroton. Çıkıp da kimse ben Kroton'um diyemezsin. Yani eğitimini alsan da. Sana sonradan konulan ya da kendi kendine oluşan bir title'dır o da.
Ne yapar kuratör?
Yani eserin sergilenmesini sağlar aslında. Ama eseri sadece sergileyen insan değildir o. Yani nasıl esere anlam, evet anlam katandır. Yani aslında eserin biçim ve içeriğinin tamamen anlamla yani büyük bir anlam kazanmasını sağlar.
Hmm.
O yüzden aslında galerilerin de yani kuratörü olması gerektiğine ben inanıyorum. Şeyin de olması gerektiğine inanıyorum. Yani Biennaller zaten kuratörle.
Bireysel kuratörler var. Yani bir kişinin şeyler var mesela atıyorum. İş adamlarının kuratörleri var ya.
Hayır sanat danışmanları var onların.
Ama onlar kuratör demeyi tercih ediyor niyeyse.
Yok sanat danışmanı. Kuratör zaten Türkiye dediğim gibi.
Diyen işte, duydum ben ya.
Öyle mi?
Tabii canım.
sanat danışmanları aslında koleksiyonerler için iyi bir nokta. Ama tabii ki de onlar aracı aslında yani. Sanat danışmanı olmak da bence kolay bir iş değil yani. Onu tamamen sanatın yani metaya dönüştüğünü hissettiren bir unsur olduğunu düşünüyorum ama tabii ki de şey yani ne denir önemli bir adım.
O zaman bir şarkıyla
bir şarkıyla mola verelim. Sanatta şeylerin koleksiyonu ne denir aracılarından bahsettikten sonra da geri dönelim.
Again, but that's not unusual. It's just that the moon is full and you happen to call. And here I sit and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. 10 years ago, I bought you some cufflinks. You brought me something memories can bring. They bring diamonds and rust. Will you burst on the scene? Yes, the girl on the half shell could keep you unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. me another word for it. You were so good with words and at keeping things vague. 'Cause I need some of that vagueness now. It's all come back too clearly. Yes, I loved you dearly. And if you're offering me diamonds and rust, I've already paid.
Peki. Tekrar beraberiz. Serra, şey soracağım sana. Bu koleksiyon meselesi nasıl başlamış?
Türkiye'de mi?
Evet.
Yoksa dünyada mı?
Hangisini anlatmak istersin?
İkisini alır.
O zaman dünyayla başla, sonra Türkiye'de nasıl başladın?
Aslında dedi. Dünyada ilk koleksiyoner...
Onu bilmiyorum desen. Onu bilmiyorum.
Ya antik dönemde de var. Romalılar falan heykeller biriktiriyorlarmış. Hmm. Bunu daha önceki programlarda söylemiştim ben. Büst biriktiren... şey imparatorlar varmış.
Evlerine falan koyan zenginler var,
evet, muhabbeti. Evet, evet. Ama ilk hani böyle bilinçli koleksiyoner, hatta Soho'nun mantığında böyle sanatçı destekleyip şey yapanlar,
Mediciler. Şak kurnazlı yapanlar.
Şak kurnazlı yapanlar, Mediciler.
Peki bir şey soracağım. İskenderiye Kütüphanesi'ni bir koleksiyon sayabilir miyiz? Bakın nereden
günümüzde aslında koleksiyon olabilir o. Günümüz tabiriyle. Ama etnografik bir koleksiyon olabilir.
Tamam. Şey önemli değil. Koleksiyon diyebilir miyiz?
Evet. Çünkü sadece kitaptan oluşmuyor orası. Birçok şeyden oluşuyor.
El yazmaları şundan.
Aynen. Hı. Zaten koleksiyon mesela Sabancı Müzesi'nin hat koleksiyonu var.
Hı.
Yani hani benim mesela ilgimi çeken bir bölüm değil ama mesela şeyde neden Chester Beatty'de İrlanda'da inanılmaz iyi bir şey koleksiyonu var. Çok çirkin Türkçe konuşuyorum da. İnanılmaz iyi el yazmaları, Orta Doğu el yazmaları koleksiyonu var.
Aa.
Minyatür koleksiyonları var. Evet evet.
Gerçekten mi?
Hatta ben işte bu geçen haftalarda gittiğim için.
Geçenlerde oradayım.
Geçenlerde.
Gene İrlanda'dayız.
İçimizdeki İrlandalıyız.
Gene Britanya'dayım bugün. Sen neredeyken, ben Amerika'dayken.
Şey oldu. Hani orada gezdirirken dediler ki burası da Chester Beatty, hani çok meşhur bir kütüphane. Benim zaten üniversitede okurken çok fazla kullandığım kaynak kütüphanelerinden de hani şey online olarak ya da kitaplarımın arasında hep çıkan hani oraya referans veren bir kütüphaneydi.
Hı-hı.
O yüzden kısmen aa burası orasıymış deyip heyecanlandım falan zamanında. Ancak Türkiye'de aslında ilk koleksiyonerlerden bir tanesi, ilk koleksiyoner değil de daha çok sanat destekçisi demek daha doğru. Fatih Sultan Mehmet kendi hatta eserini yaptırıyor ya, Bellini'yi çağırıp da falan. Ama esas eser satın
ben
alan
ben bildiğim için şaşırma
zaten bayağı lisede anlatılan bir hikayedir bu yani. Hani
ya zaten şey
Bellini'ye kendisini falan
yaptı. O öyle, bir de şey vardır yani biraz böyle Osmanlı tarihi araştırıyorsan Fatih'in sanata bilime ne kadar ilgili olduğunu hemen göreceğin şeylerden biridir.
Ama diğer bir yandan da aslında ilk böyle hani batılı anlamdaki koleksiyon böyle hani gerçekten
satın... Hep de bir şey söyleyeceğim. Her şeyde de bu vardır.
Tabii.
Yani mesela atıyorum işte ilk telefon ne zaman yapıldı? İşte uyduruyorum işte, tamam. 1923'te. Ama batılı anlamda ilk telefon ulan...
Ama öyle bir şey var. Çünkü tarihte, sanat tarihi de özellikle batılı dünyaya göre yapılmış bir şey. Yani
evet,
bir
evet. Sadece bana yapılıyor. İlginç geliyordu onunla.
Hani o yüzden anlatamıyorsun böyle insan. Yani ben de... Hani...
Mesela... İlk roman, batılı anlamda ilk roman.
Aynen. Yani sonuçta bu topraklarda birçok şey yapılmış, yazılmış, üretilmiş ama batılı anlamda değil. Çünkü mesela minyatür yapılmış bir resim, yani resim sonuçta o da ama batılı anlamdaki ilk resim deyip de anlatmamız gerekiyor yani. Batılılaşma döneminde oluyor da. Diğer bir yandan işte ilk koleksiyoner
diyeceğim ya,
satın alan, evet ya, eseri satın alan, parasıyla gidip de satın alan insan, kişilerden bir tanesi yine batılılaşma döneminde ortaya çıkıyor, Halil Bey. Bir Osmanlı diplomatı ve şeyi alıyor.
İstanbul'da mı?
İstanbul'da, yani şeyde ne denir, aslında Atina'da yaşıyor, St. Petersburg'da yaşıyor, sonra Paris'e taşınıyor. Paris'e taşındığı için aslında kendisi bir Fransız gibi yaşamaya başlıyor.
Fransız beyefendisi.
Aynen. Çünkü biliyorsun o dönemde Fransız gibi yaşamak iyi bir şey. Herkes bir frankofon olma şeyinde.
Tabii frankofon. Önemli frankofon.
Ondan sonra ve ne alıyor? Courbet'in dünyanın merkezini satın alıyor. Dünyanın merkezi denilen çalışma aslında bazen görsel yapmamız gerekiyor bu şeyi. Ne denir programı? Normal bir...
Ama siz çok şey yapmayın, yazın işte dünyanın merkezi.
Google'a yazın. Dünyanın merkezi aynı zamanda aslında birçok sanatçının da yani böyle 1900...
Zaten eğer bu resimse biz bunu gösteremeyiz.
Gösteririz ya.
Şaka yapayım.
Neyse. Kendisi bir şey ne
denir? Ulusal kanalda gösterir.
Pübik kılları olan bir vajina aslında yani. Ve aslında Courbet bu eseri yaptığı zaman inanılmaz dikkat çeken bir eser bu. Hani
niye çekmesin?
Diyorlar ya nasıl böyle bir şey? Çünkü bu normalde bir hayat kadınının aynı zamanda vücuduna ait bir kısım. O yüzden hani diyorlar ki yani bunları nasıl koyarsınız işte bunu nasıl sergilersiniz? Hani şeyde bir galeri mekanında gibi tepkiler veriyorlar.
Öyle demiş.
Hani öyle bir devrimsel çalışmanın bir koleksiyona girmesi ve aslında Osmanlı koleksiyona girmiş olması değişik bir şey.
Kuralları yıkan bir çalışma yani.
Ama şeyde utanıyor galiba bunu Halil Bey'de. Evet ve utancına yeşil bir tane örtü artık arkasından hep sergiliyor. Ve sadece yakın arkadaşlarına gösteriyor böyle açıp da kapatıyor.
Nasıl gibi?
Açıp kapatıyor.
İzleyenlerimiz olsaydı bakayım.
Evet izleyenlerimiz olsaydı benim hareketimi görürlerdi.
Ama yok.
Ancak... diğer bir yandan da kurumsal koleksiyon diye bir şey de var. Onlar da Türkiye'de 1900 ilk kurumsal koleksiyon
kesin iş bankasıdır.
Hayır.
Aa.
Hayır.
Kim?
Hazır mısın?
Gerçekten bu kadar mı şaşkın olacağız?
Evet. Yaşar Holding.
Gerçekten şaşırdım.
Ya.
Allah
ya.
Canımı alsın şaşırdım.
Ya ilk kurumsal aslında ilk kurumsallar bankalar. Ama bankalar o dönemler yarı devlet olduğu için özel koleksiyona girmiyorlar. Ama ilk hani kurumsal anlamda benim aslında özel kastediyorum. Yarışmalar yoluyla diyor resim yarışmaları.
Ha öyle. Oo.
Evet. Diyor da bir, yani Yaşar Holding de bir çakallık yapmış. Sanatçı da ilk Türkiye'deki bir de yarışma olduğu için sanatçı o dönemde...
Kazanan yarışmacı ilk yüze ve boya yapmaya gönderiyor.
Hayır yani sanatçıyı o dönem için toplu bir para veriyor. Evet. Hala devam ediyor günümüzde yarışmalar ama eski dinamiği kaybetmiş durumda. Çünkü yeni sanat akımlarına ayak uyduramadığı için.
Bak bu şey meselesini konuşalım ya. Bir sonraki program bence bunu konuşalım.
Hı.
Bu dijitalleşen dünya. Hiçbir şeyin artık eski değeri kalmadı.
Aa, çünkü bir, nerede o günler?
Nerede eski Ramazanlar? Şey çünkü bir elde toplanmıyor ya artık her şey.
Taklit de çok fazla. Taklidi... Ya aslında evet neredeyse Andy Warhol'dan beri olabilecek bir şey ama bu dediğim şey. O yüzden aslında şey var. Ne denir? Sanat koleksiyon Türkiye'de oluşuyor. Yani Türkiye'de para yoluyla satın almalar düzenli hale gelmeye başlıyor.
Müzayede evleri falan filan.
Müzayede evleri evet daha sonra onlar çıkıyor ortaya. 80'ler gibi falan çıkmaya başlıyor.
O kadar geç.
Evet. Ama diyor resim yarışması 1967'de ilk ortaya çıkıyor.
O kadar eski miymiş ya? Sen de bunu ilk öğrendiğinde bence çok şaşırmıştın.
Ben bunun üzerine yüksek lisans tezi yazdım.
Tamam, bunu bir ilk öğrendiğinde ay yok mu lan?
Yani, evet, ben de çok şaşırdım.
Bunu bilerek mi doğdun?
Tuhaf bir şekilde düşündüğünde İzmirli bir firma diyor yani.
O dert değil.
Hayır, duymadık ama ben hiç İzmir'deyken duymadım diyor resim yarışmaları diye.
Yok, şaşırdım şey. Yani çok eski ya.
Evet. Ve Türkiye'de bir öncülük ediyor ve birçok nedir mesela TPAO, Jockey kulübü gibi hani şeyler ne de kurumlarda resim yarışmaları yaparak kendilerine bir koleksiyon oluşturuyorlar. Onlar batıyor. Muhtemelen o eserler de bankalara falan kalıyor. Ve müzayedeye çıkıyorlar. Ama Dion'unkiler hala bir müzede şu anda. Hatta müze şu anda şey oluyor. Ne denir? Kordon'da bir tane Rum evinde, Levanten evinde sergileniyor. Normalde çok kötü bir sergileme tipleri var. Çok kötü, çok zayıf müzeleri var. O kadar büyük bir koleksiyon için harcanıyor yani.
Gerçekten. Evet, nerede Kordon'da? Tavacı Recep Bey'in
88 var ya.
Ha. Ha 1888. Evet, tamam.
Oradan devam et. Oradan şeye doğru Akso İşhanı'na doğru.
Böyle
devam
Yaşar
et.
Holding yazıyor zaten şeyinde.
Aynen
tamam,
evet.
Anladım. İkinci kordonda yani.
Aynen evet. Tamam. Yani şöyle bir şey var işte olay kuratörsüz çalışmaktan oluyor.
Orası müze mi ya?
Orası müze, orası çok korkunç
ulan,
müze.
Ulan bir Allah'ın kulu önüne yazmamış müze diye. Yani
orası yazıyor. Selçuk Yaşar müze. Ama yani
anlatabiliyor muyum demek istediğim? Tabii ki dikkat de. Çekici bir şeyden bahsediyorum.
Bak mesela orada Ekrem Kahraman sergisi yapıldı. Ekrem Kahraman iyi bir sanatçıdır. Kesinlikle koleksiyonlara girmesi gereken ve kesinlikle koleksiyona girebilecek bir
arkasındayız.
Sanatçıdır. Arkasındayız. Hani hayranı yani ben resim olarak, estetik olarak saygı severim. Duyuyorum. Evet, ama hani şey değil tabii ki de, günümüz sanatçısı gibi inanılmaz kavramsal falan değil, ama o dönemin içerisinde kendi içinde bir kavramı olan sanatçı. Neyse. Ancak durum şu. O kadar korkunç sergileme yapmışlar ki. Olsun yani işte. Yani çok kötü. Tamam, sen yani sit alanı olan bir araziye şey yapıyorsun. Bir binaya sergi kurmaya çalışıyorsun. Anlıyorum, ama çok daha iyi şekilde sergilenebilir yani. Bayağı kötü ve eseri tanıtabilecek bir insan yok ortalıkta. Şey yok. Ama şu anda şöyle bir şey var. Hı hı. Şöyle bir, herhalde bu da aslında belki İzmir'deki sanat tarihçilerin de işine yarayabilir. Eski Yaşar Üniversitesi binasına geçecek müze.
Ha, onu biliyorum.
Müze büyüyecek.
Şeydeki binaya.
Evet, muhtemelen evet, hazırlık o yol olan üstünde, yer. Evet evet evet, yol üstündeki büyük eski binaya.
Yahaneler galiba orası.
Aynen, ve muhtemelen orası yeni iş olanakları da sağlayabilir sanat tarihçileri için. Umarım sağlar, çünkü
çok zor. Çok büyük bir bina orası.
İş bulmamız çok zor oluyor bizim. Ondan sonra aslında böyle yani koleksiyon. Bu arada mesela ben geçenlerde birisinin konuşmasına böyle kulak misafiri oldum. Böyle şey konuşması oldu. İşte hani bir koleksiyonerin yanına gidecekler danışma, sanat danışmanlığı yapmak için. Ve dediler ki çok kiç bir aile, çok kiç, kiç falan yaptılar böyle.
Ay, kiçimin kenarı.
Aynen. Ben de yani aklımdan ilk geçen şey. Ya aslında bu bir piyasa. Herkes birbirini destekliyor. Yani evet, bir döngü halinde, tamam mı? Kuratör destekliyor. Yani kuratör nasıl önemliyse, sanatçı ne kadar yani buradaki işçiyse ve aslında koleksiyon, yani galeride nasıl bir pazarlama alanıysa, koleksiyoner de bir o kadar önemli bir insan. Yani sen şimdi kiç kiç diye ya da rüküş rüküş diye dalga geçiyor olabilirsin, ya da sonradan görme diye dalga geçiyor olabilirsin, ama o adam aslında, yani bence koleksiyonerleri sevip saymamız gerekiyor. Çünkü bildiğim piyasaya inanılmaz bir katkısı
geçen
var yani.
Geçen hafta konuştuğumuz hikaye, Eczacıbaşı ailesi olmasaydı İKSV yoktu.
Aynen aynen, Koç olmasaydı olmazdı. Sabancılar destekledikleri. Sabancı mesela, Sabancı ve Arkas genelde güncel koleksiyon desteklemiyorlar. Batılılaşma eserlerini genelde destekliyorlar. Ama hani sonuçta koleksiyoner dediğin adam alacak ki sonradan o esere, yani sanatçının da bir bu şekilde iş yapmasını sağlayacak yani.
Anladım. O zaman bir ara daha verelim, son bölümde.
Tamam.
Yuvarlak toparlayalım.
Tamamdır. Hadi bakalım. I don't want my freedom. There's no reason for me. I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. It's a hard life to be true lovers together, to love and live forever in each other's hearts. It's a long, hard fight to learn to care for each other, to trust in one another right from the start when you're in love. Try to fight back the tears. They say it's just a state of mind, but it happens to everyone. How it hurts, yeah, deep inside, when your love has cut you down inside. It's life is tough on your own. Now I'm waiting for something to fall from the skies. I'm waiting for love. To trust you.
did it for love. Yes, I did it for love. For
tekrar beraberiz. En son kaldığımız yer Sabancılar'dan örnek veriyordun. Evet.
Ha, koleksiyonların toplanmasından. Evet. Ve ondan sonra aslında işte dediğim gibi bu koleksiyonlar toplanacak. Ondan sonra da bir güzel müze olacak. Mesela Sahip Evliyagil Ankara'da Evliyagil koleksiyonunu yapmıştı ve onlar...
Evliyagil ama onlar.
Evet. Zaten Alaçatı'da bir müze açacaktı onu. Alaçatı'da yapamadı. Müziği Alaçatı'da yapamadı.
Zaten yapmasın Alaçatı'da. Gözünü seveyim ya.
Yok ama Alaçatı'da butik bir otel açıp onun duvarlarını galeri gibi kullanacak. Ha, o güzel, sevimli, o sempatik bir şey. Evliyagil'in bir koleksiyonu vardı ve Menzil diye galerine ve M1886 Döne Otyam'ın yönetiminde bir sergi yaptılar. Kuratörlüğü de diyebiliriz ama demek istemedim. onun sanat danışmanı çünkü Deniz Artun, yani galerinin evin yöneticisi. Ondan sonra zaten Döne Otyam'da Fikret Otyam'ın kızı. Hani yine piyasanın içinde olan birisi. Neyse onların bir sergisi yapılmıştı ve çok güzel bir sergiydi. Yani tamamen böyle yani günümüz sanatına çok yakın sanatçıların olduğu, Ankaralı sanatçıların yer aldığı. Zaten Ankaralı olduğu için Evliyagiller. Kendine yakın insanların da olmuş olduğu bir şey vardı. Koleksiyon oluşturmuş. Şu anda o koleksiyon artık müzeye dönüştürüyor ve bu ay bir müze açılacak Ankara'da. Bence çok güzel bir şey bu yani. Çok. Tamamen çünkü bir koleksiyonun artık dönüşümünü görmüş olacağız bu şekilde. Yani en azından ben kendi hayatımda yaşarken görmüş oldum. Muhtemelen çok başarılı bir müze olacağına inanıyorum. Onu ben şimdi Ankara'ya gitmeyi düşünüyorum yakında. O müzeyi de ziyaret edeceğim.
Anladım. İzmir'de bildiğin sanat etkinliği var mı bu yakınlarda?
Galeri A Karma bir sergi açacak. Ondan sonra...
Çünkü öyle bir soru gelmiş.
Evet. Aslında sayfayı kontrol edemedim maalesef de oldu. Geçen haftaki programdan aslında olmuş. Mimarlar Odası'nda bir tane sergi olmuştu. Bitti artık o.
Onu unutun. O yok. Unutun.
Diğerini şu anda hatırlayamıyorum bahsetmiş olduğum.
Galeri A'dı.
Ay bunu hatırlıyorum canım. Biraz önce dedim Galeri A'dık yine. O gün iki tane etkinlikten bahsettim ben. Onu aslında ben yarın... bugün gün içerisinde yazacağım. Yarın neden yazayım? Bir tane de video sanatı etkinliği var. Nerede olduğunu bir hafta oldu açıladı şu anda. Ayın 1'inde açıldı. Yaklaşık bir hafta oluyor. Onu da yazacağım. Twitter'dan yazmış olurum yani. Bir süre sonra zaten İzmir'i ziyaret ettiğimde ziyaret edeceğim sergiyi. Ondan sonra ama çok iyi bir sergiymiş onu biliyorum yani. Sanatçı da çünkü çok başarılı.
Serginin içindeki.
Evet. Diğer bir yandan İzmir'de başka bir etkinlik var mı bu hafta bilmiyorum açıkçası. Bir tek Galeri A'da bir sergi açılışı olduğunu biliyorum. Bu ara aslında İstanbul'da çok fazla etkinlik var. Galerinin evde sanatçı konuşması olacaktı. Yeni bir tane sergi açılacaktı yani. Ondan sonra her yerden bir şeyler fırlıyor aslında İstanbul'da. Art Nouveau'nun onu çok beğendim. Sanatçıları İstanbul'da neydi adı?
Sonbahar.
İstanbul'da sonbahar değil. İstanbul'daki reklam panolarına kendi eserlerini yerleştireceklermiş ve bütün kent aslında şu anda birçok sanatçının
serginin bir parçası.
Evet olacak. Kent içinde sergileme gibi olacak ama kamusal alan heykeli veya da kamusal alan çalışması gibi olmayacak bunlar sonuçta. Allah Allah. Evet.
Büyükşehir Belediyesi mi destekliyor bunu?
Arnivo'nun kendi sanatçıları.
Tamam da o reklam panolarını...
Ya muhtemelen ya kiraladılar yani ya da...
Kız onlar kiraladılar mı kaç
şey? Bilmiyorum.
O ortak bilmiyorum. Bir çalışmadı.
Ama bence şey olarak güzel yani. Hiç galeriye gitmeden ya da galeri kültürü olmayan bir insanın bile sanat eseri görmesini sağlayacak yani.
Evet.
Hatta ben geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum. Şey demişti böyle ya, o mühendis hiç alakası yok yani böyle sanat sepet işlerinden. Demişti ki ya de ben dedi birkaç sene önce şey Biennale diye bir şey vardı dedi. O yüzden dedi Taksim'de dedi şu binaya gelmiştim ama çok değişmiş Taksim kısmı falan dedi. Daha dün konuşuyorduk.
Bu İstanbul'da yaşamayan biri.
İstanbul'da yaşamayan evet. İşte Coca-Cola binası olmuş falan filan.
Gerçi İstanbul'da yaşıyor da olsan her gün Taksim değişiyor ayrı mesele de.
Yani ama şey dedim yani de işte o zaman dedi yok şu binaya gittik bu binaya gittik falan filan dedi. Çünkü 2010 yılından falan bahsediyordu kendisi. Evet. Ondan sonra çünkü 2010 yılında tek bina değildi Biennale. Evet. Şimdi bu sene yani bu sene diyorum geçen seneki Biennale'e baktığında ama şeydi yani en son yapılan Biennale'de sadece 3 tane ana mekan vardı. Ondan sonrası yoktu yani. Evet. Ama eskiden bütün galeriler vardı ve şehrin her yerinde aslında Biennale etkinliği vardı. Neredeyse 3 adımda bir yani bir şeyle karşılaşıyordum. Ve ben aslında ona dedim ki ya bu sene dedim sadece İstanbul Modern'de ve şeyde vardı dedim. Yani bir şeyde okulda İstanbul Modern, Rum okulunda İstanbul Modern'de ve Adada vardı dedim. Hı-hı. Mekan. Yani bir de Arter'de vardı. Bu arada Arter'de de çok güzel bir sergi açıldı. Ona da gidin. Ben bu hafta gideceğim.
İnşallah.
Nil Yerter'in. Ben Nil Yerter yani çalışmalarını severim desen çalışmalarını görmüştüm çok önceden. Onlar çok hoşuma gitmişti. Böyle güzel bir sergi yani. Neyse. Ondan sonra şey dedim. Ben de dedim ki ona ya dedim aslında bu dedim hani 3 mekan olunca dedim evet dışarıdan gelen insan için çok rahat. Çünkü neden? Bir mekan, iki mekan geziyorsun ve bütün Biennale'i gezmiş oluyorsun.
Tabii.
Ama diğer bir yandan Biennale denilen şey aslında şehir kimliğiyle özdeşen bir şey. Sen şehir gezmiyorsun.
Venedik Biennale gibi.
Evet. Venedik Biennale de aslında tek bir tane bir mekanda oluyor. Ama Venedik'in adası küçük olduğu için yani.
Tek mekan dediğin zaten tabii. Venedik.
Ha yani Venedik şehir merkezini bahsetmezsek eğer evet o ada olarak
gözüküyor. Orayı diyorum.
Evet. Ama diğer bir yandan işte ben şey dedim hani küçük küçük o mekanları gezerken İstanbul'u gezmiş oluyorsun. Yani bir turist olarak da İstanbul'u gezmiş oluyorsun. Yani daha
yani ama bu bir konsept değil mi? Yani mesela şimdi bak o yüzden Venedik bir yere dedim. Zaten küçük bir alan ya orası aslında. İstanbul öyle değil şimdi yani Tuzlu Su muydu o? Evet.
Evet. Tabii, Tuzlu Su. Son.
Ha, şey. Şimdi adaya gitmek 1,5 saat.
Evet.
Kadıköy'de var 2.
Hı-hı.
Karaköy'de var 3.
Ama daha önceden neredeydi? Nişantaşı'ndaydı. Taksim tarafındaydı.
Hayır. Ben şeyden eleştirmek için söylemiyorum. Şeyden diyorum yani. Evet, bunu evet, planlamak evet. Çok zor bir şey.
Evet.
Yani ama adam yani Beylikdüzü'ne sefer koydu ne alt diyeceğim. Bir taraf Beylikdüzü, yani, bir taraf
zaten, Kartal. Zaten bu son yapılan Biennale'in birçok şey tartışıldı. Yani şeyin neden kavramsallığının çok da tutarlı olmadığından bahsedildi. Bazı eserler mekanın çok gerisinde kaldığı. O yüzden mekan aslında çok öne çıktı. Hani mekan çıkmaması gerekiyor sonuçta. Evet, uyumlu olması gerekiyor ama çıkmaması gerekiyor.
Ama mesela suyun içinde şeyler vardı.
Ama vardı, şöyle onu bir şey var. O aslında bir konsept bozukluğu vardı orada da. Yani onu niye oraya koydular?
Değişiklik olsun.
Sadece yani. Değişiklik. Evet gerçekten yani. Denizin ortasında bir şeylerin gözükmesi çok güzel ama hem denize zarar verdiler çünkü beton döktüler. Yani doğaya zarar veriyorsun sen.
Bir de esere de zarar verdiler çok yüksekti o kadar tuzlu
suyun. Yani yiyecek. Bir de şöyle bir şey de var. Hani gerçekten onun oraya konulması için hiçbir kavramsal bir altyapı yok. Yani oraya koydular sadece görüntüsü çok güzel oldu. Bu kadar yani.
Ama görüntüsü çok güzel oldu.
Görüntüsü çok güzel oldu gerçekten de. Ama oradan çıktığında o şeyin nedeni
neydi? Aklında eser kalmıyor.
Ha, evet. Sadece etkisi kalıyor
resim
yani.
Resim kalıyor.
Ama mesela normalde o hayvanların fosilleri var İstanbul'da. O fosillere göre yapsalardı bir evet, tane sergi. Evet. Gidip de mesela gerçekten şeyde ne denir? Sultanahmet tarafı. Sultanahmet tarafı mı oluyor orası da?
Ne?
Şey kazıların olduğu yer.
Yani
eski İstanbul o.
Mesela şey var Yenikapı'da.
Ha Yenikapı kısmına mesela koysalar evet orası. Ha. Orada mesela gerçekten fosiller var. Orada gerçekten bir tarih dokusu
bak,
var.
Fosili bırak
onlara gönderme yapardı daha heyecanlı olur.
Liman bile var orada. Evet. Yenikapı metrosu yapılırken işte
evet, şeyler. Evet içinden çıktı işte o yüzden hani kazı dediğim yer zaten o yüzden ödedim.
Canım demeye çalışıyorum.
Evet. Yani demek istediğim biraz daha hani birbiriyle ilişkili şeyler olsaydı daha anlamlı olabilirdi. Çünkü bir anlamı yoktu çalışmaların.
Şeye katılıyorum ya yani
Troçki'nin evi Troçki'nin evinin eserden daha çok ön plana çıkması ama Troçki'nin evinin o heykellerle hiçbir alakası olması
yanına koy çok yani karşısında çaprazında bir ev kirala koy Orada dedi ki aha bu da Troçkin'in evi.
Aynen aynen aynen. Biraz yani şey olmuş zaten. Neyse güzel. Yani yine de tabii Biennale'nin olması gerekiyor İstanbul'da. Ya
eleştirilir.
İstanbul'da.
Eleştirilir. Evet yani. Her şey bizim memlekette her şey abuk sabuk da eleştirilir. O zaman çok dert değil ama İstanbul'un bir Biennale sahip olması, bir Biennale ev sahipliği yapıyor olması çok değerli bir şey
aslında. Çünkü daha önceden İstanbul Biennale aslında Ankara'da yapılıyordu. Ya Biennale olarak yapılıyordu.
Adı İstanbul Biennale.
Değildi.
İstanbul Biennale. Malatya'da bu ay
sonra falan. İstanbul Biennale yapılmaya başladıktan sonra sanat piyasası tamamen yani kültür ve kültür sanat ortamı da artık İstanbul'a tamamen yani resmi olarak kaymış oldu. Ve kültür başkenti Türkiye'nin böylece İstanbul olmuş oldu. Ankara sadece politik başkent olarak
Ankara'ydı. Ankara'ydı bir zamanlar.
Evet. O yüzden Biennale önemli bir şey. Evet evet Ankara çok önemli bir şey. Bence bunu bile konuşabiliriz bir program ama şu anda konuşmayalım.
Çünkü ben Ankara'yı sevmem.
Ben 10 sene yaşadım.
Senin öyle bir şansın oldu. Benim öyle bir şansım oldu sevmek gibi.
diğer bir yandan şeyde ne denir bu kadar tartışmanın arasında aslında bugün fark ettiyseniz pek fazla üsluptan, biçimden konuşmadık. Eğer istediğiniz bir konu varsa bize mutlaka belirtin. Hani bunu öğrenmek
değişik
istiyorsunuz.
Değişik bir şey konuşalım dedik.
Evet.
Çünkü değişe ben de değişe kendi, bu kadar
değil. Ben de yani kendi gördüğüm ne varsa onu genelde konu olarak seçiyorum. Onu daha sonra Uğur'la paylaşıyorum yani.
Haftaya da ben gördüğüm şeyi paylaşacağım.
Evet sen paylaş.
Evet.
Sen yap bakalım ne olacak falan. ondan sonra öyle yani. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa bizimle paylaşın. Benim Twitter adım Serra Cimsi. Senin?
UGRBRN.
Evet UGRBRN. Diğer bir yandan Instagram'da da Rologo olarak kendimi gösteriyorum. Orada genelde story, bu hafta pek bir şey paylaşamam çünkü telefonumun camı kırıldı bakımda. Ama genelde stories'de bir şeyler paylaşıyorum. Özellikle gittiğim yani sergidir bilmemdir falan onları paylaşıyorum yani.
Benim Instagram'da hiçbir alt yok. Zaten şu an ismini de unuttum. Uğur BRNN galiba ya da Uğur BRNN gibi bir şey. Dur bakayım.
İnsan Instagram adını unutur mu ya?
Vallahi unutur. Ben çünkü öyle ya isim yazıp bulduğum için hep şey oluyor bende. Uğur BRNN.
Evet.
Hayır 3 ne değil 2 ne. Gerçekten okuyamadım da.
Uğur Baran yani Uğur Baran yazarsanız çıkar aslında.
Evet. Ama yüzümü hiç görmedikleri için hangi Uğur Baran oldu?
o da doğru. öyle yani bu haftalıkta programımız bu kadar. Şimdi bir son bir parça daha dinleyelim.
Mi? Yoksa...
Sonra kendinize iyi bakın dostlar diyerek haftaya kadar ayrılalım.
Haftaya kadar kendinize iyi bakın. Haftaya başka bir konuyla ama aynı insanlarla görüşmek üzere.
Görüşürüz. Bye bye.